Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 2 Tir 1401 Hicri Kameri 23 Zilkade 1443 ve Miladi 23 Haziran 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde İmam Hüseyin Aleyhisselam kitabının yayınlanması ve Kalıcı Tır isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesul Ketani, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberlerini sizlere sunacağız. Önce özetler.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, depremden etkilenen Afgan halkına başsağlığı diledi. İran'ın son 3 ayda dış ticaret hacmi 25 milyar doları geçti. Çin'den İran'a ilk uluslararası yük treni hareket etti. Yunanistan adaları silahlandırmaya devam ediyor. Putin, yaptırımlar küresel sorunları kronik hale getirdi dedi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı, Avrupa'yı Rus doğal gazının tamamen kesilmesi olasılığına hazırlanmaya çağırdı. Şimdi haberler.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün akşam İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile bir araya geldi. İRNA Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın davetlisi olarak çarşamba günü Tahran'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından kabul edildi. Sergey Lavrov, İran ziyaretinde İran yetkililerle uzun vadeli bir işbirliği anlaşmasının imzalanması ve Batı yaptırımlarının tırmandığı bir sırada ikili ilişkilerin özellikle de iktisadi ilişkilerin daha da geliştirmesini görüşecektir. Lavrov'un İran ziyaretinde Suriye ve Afganistan'a ilişkin bölgesel güvenlik alanında işbirliği de görüşmelerin ana başlıkları arasında yer alacak. Üst düzey Rus diplomatın İranlı mevkidaşı ile görüşeceği konular arasında nükleer müzakereler konusu da yer alıyor.
İran Dışişleri Bakanı bir tweette Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ölenlere rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi. İran'a göre Hüseyin Emir Abdullayan, Afganistan'ın güneydoğusundaki Hovs kentine yakınan depremle ilgili attığı tweette komşu ve kardeş olarak bu zor zamanlarda Afganistan'ın onurlu ve sabırlı halkının yanındayız dedi. Emir Abdullayan, İran'ın yardım sevkiyatı Afganistan'a derhal ulaştırılacaktır cümlesine yer verdi. Richter ölçeğine göre 6.1 büyüklüğünde bir deprem dün sabah Afganistan'ın güneydoğusunu ve Pakistan'ın bazı bölgelerini salladı. Deprem Hovs kentine 44 kilometre uzaklıkta ve 51 kilometre derinlikte meydana geldi. Afgan yetkililere göre depremde en az 920 kişi hayatını kaybetti, 620 kişi de yaralandı.
İran'ın kriz yönetim örgütü başkanı, örgütün Afganistan'daki depremzedelere yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu. İran kriz yönetim örgütü başkanı Mehmet Hasan Nami, Doğu Afganistan'daki depreme atıfa bulunarak İçişleri Bakanı'nın talimatına göre ülkenin kriz yönetim ekipleri tam teyakkuzda ve gerekirse ekipler Afganistan'a da gönderilecek dedi. Nami, kriz ve doğal afet zamanlarında insan işbirliği ikili bir konu olacak ve İran İslam Cumhuriyeti de etkilenen diğer ülkelere yardım sağlamaya hazır olduğunu ilan ediyor dedi. İran Kriz Yönetim Örgütü Başkanı, kriz yönetim ekipleri Afganistan'ın dost ve komşu ülkesine tüm imkanlarıyla gitmeye hazır dedi. Bu arada İran Cumhurbaşkanı, Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazemi, Kumi, İran her zaman olduğu gibi Afgan halkının yanındadır. Afganistan'daki depremzedelere yardım etmeye de hazırdır dedi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Afganistan'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden aziz Afganistanlı ailelere başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade de Afganistan'ın doğusunda meydana gelen şiddetli depreme dair açıklamada bulunarak Afganistan'a başsağlığı diledi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü yaralılar için de acil şifalar dilerken İran İslam Cumhuriyeti'nin depremzedelere her türlü yardımı da sunmaya hazır olduğu bildirildi. Taliban hükümeti, uluslararası toplumu ve yardım kuruluşlarını Güneydoğu Afganistan'daki depremden olumsuz etkilenenlere yardım etmek için çağrıda bulundu.
Uluslararası Göç Konferansı'na katılan İran Parlamentosu Delegasyonu Başkanı, İran yaklaşık 5 milyon Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu durumda İran'a uygulanan çok sayıda yaptırım göz önüne alındığında uluslararası desteğe ihtiyaç var dedi. İstanbul'daki Uluslararası Göç Konferansı'na katılan İran Meclis Heyeti Başkanı Müçteba Rıza'ha, İran cömertçe 5 milyon Afganlıyı ağırlıyor. Bu zor koşullarda İran yalnız bırakılmamalı ifadesini kullandı. İranlı yetkili aksi halde Afgan göçmenler başka ülkelere gidecek ve bu konunun sonuçları başka ülkelere aktarılacak dedi. İran Parlamento Heyeti Başkanı ayrıca şöyle dedi. İran'daki sağlık sistemi için yeni bir plan ve sığınmacı ve göçmenlerin ücretsiz tedavisi, konut ve tesislere erişim hakkı ve eğitim hakkı en önemli eylemler arasında sayılabilir. Izaha, Amerikan yaptırımlarının son zamanlarda artması, İran'daki mülteci ve göçmenlere ev sahipliği yapma sürecini olumsuz etkiledi dedi.
İran Gümrük Müdürü, İran'ın petrol hariç dış ticaretinin bahar mevsiminde 25,5 milyar dolara ulaştığını belirterek söz konusu 3 ay içerisinde ihracatımızın ithalattan daha fazla olması ile ülkenin ticaret dengesi 605 milyon dolar dedi. İran Gümrük Müdürü ve İran Ekonomi Bakanı Yardımcısı Ali Rıza Mukaddesi, İran'ın bahar mevsiminde petrol ihariç dış ticaretine ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu 3 ayda 25,5 milyar dolar değerinde yaklaşık 36 milyon ton ürün İran ve diğer ülkeler arasında alışveriş yapıldı. İran'ın dış ticaret hacminin ise %19,5 artmış durumda ifadelerine kullandı. Ali Rıza Mukaddesi açıklamasını da şöyle sürdürdü. İran'ın ihracat payı 13 milyar 69 milyon dolar değerinde 27,7 milyon ton miktarında oldu. Söz konusu miktar geçtiğimiz yılın baharına göre %21 artış gösteriyor. İran Gümrük Müdürü bahar mevsiminin 3 ayı boyunca İran'ın ithalatına ilişkin söz konusu süre içerisinde İran'ın ithalatı 8.154.000 ton ile 12.664.000 dolara ulaştı. İthalatta da %18 oranında bir artışı tanıklık ediyoruz ifadelerine yer verildi.
İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü ortak sahalarda işbirliğini gözden geçirmek için ortak bir İran-Irak komitesinin kurulduğunu duyurdu. İran-Irak Petrol İşbirliği Ortak Çalışma Grubu toplantısı dün İran heyeti adına Ulusal İran Petrol Şirketi CEO'su Muhsin Hucese Mehr ve Irak Petrol Bakan Yardımcısı Basim Muhammed Hızır'ın başkanlığında başladı. Ulusal İran Petrol Şirketi'nin CEO'su Hucese Mehr, ortak alanlarda işbirliğini gözden geçirmek, İran'dan Irak'a teknoloji ve ekipman transfer etmek için özel şirketlerin yeteneklerine dayanarak İran-Irak arasında ortak bir komite kurulduğunu ve Irak Petrol Bakanlığı heyeti ile İran heyeti arasında işbirliği kapasitelerinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde konuyu ele aldıklarını söyledi. İran Ulusal Petrol Şirketi CEO'su önümüzdeki 8 yılda petrol sektöründe 90 milyar dolar, gaz sektöründe ise 70 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacımız var ve bu yatırımın bir kısmının dost ve kardeş ülke Irak tarafından sağlanmasını talep ediyoruz dedi. Irak Petrol Bakan Yardımcısı da bu toplantıda iki ülkenin gelecek adımları ve hedefleri için bir yol haritasının hazırlanması gerektiğini belirterek bir diğer önemli konu da İran'ın teknoloji ve teknik ürünleri. Örneğin İran zaten güç kabloları, boru ve ek parçaları gibi birçok sektörde yüksek kapasiteye ve Irak'a aktarabilecek güncel teknolojilere sahip dedi.
İlk uluslararası yük treni Hazar Denizi'ne geçmek Çin'in kuzeybatısındaki Hui Ningxia özel bölgesindeki Yinchuan'dan İran'ın Enzeli Limanı'na hareket etti. Çin'in ACNS web sitesine göre yük treni 20 Haziran Pazartesi günü Çin'in Hui Ningxia özel bölgesindeki Yinchuan Güney İstasyonu'ndan hareket ederek Sincan Uygur özel bölgesindeki Horgoz geçidini geçerek Kazakistan ve Hazar Denizi'ne İran'ın Enzeli Limanı'na ulaşacaktır. Kargo ağırlığı yaklaşık 1400 ton, navlon değeri 3 milyon 60 bin doların üzerinde 51 konteynere sahip olan bu trenin yaklaşık 20 gün içinde İran'ın kuzeyindeki Enzeli Limanı'na ulaşması planlanıyor. Bu yeni rota, Yinchuan ve İran arasındaki eski uluslararası tren rotasına kıyasla malların taşınması için gereken süreyi 20 gün kısaltıyor ve konteyner başına 897 dolar tasarruf sağlıyor. Uzmanlara göre Ningxia'dan İran'a Hazar Denizi üzerinden uluslararası yük treninin lansmanı Ningxia ve çevre iller için İran ve Orta Doğu'ya düşük maliyette bir uluslararası demiryolu ve deniz taşımacılığı kanalı yarattı ve Ningxia'nın yerli ürünlere ihraç etmesine izin verdi.
İran Kızılay Hac ve Tıp Merkezi Hac ve Umre İşleri Yardımcısı İranlı hacılara sağlık hizmetlerinin verileceğini duyurdu. Yaklaşık 40 bin İranlı hacı adayı çeşitli kafilelerle haca katılmak üzere Suudi Arabistan'a gönderiliyor. Tahir Durudi İslam yaptığı açıklamada İranlı hacıların ihtiyaç duyduğu ilaçların Suudi Arabistan'a gönderildiğini ve hacılara verilecek tıbbi hizmetleri anlattı. Durudi hacılara sağlık hizmeti vermek üzere Arabistan'a gönderilen ilaçların durumuyla ilgili olarak bu yıl hac için gerekli tüm ilaçları Suudi Arabistan'a gönderdik dedi.
Nikaragua Devlet Başkan Yardımcısı Rosario Maro, İran'dan 200 bin doz korona bereket aşısını teslim aldıklarını bildirdi. İran Ajansı'na göre İran ve Nikaragua arasında İran korona bereket aşısının Latin Amerika ülkelerine ihracatı ile ilgili anlaşmanın ardından İran'ın bereket korona aşısı Nikaragua'ya gönderildi. Nikaragua Devlet Başkan Yardımcısı İranlı şirkete ait 200 bin doz aşının ilk partisini teslim aldıklarını duyurdu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye resmi ziyarette bulunan Arabistan Veliaht Prensi Salman'ı resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Beşşube'deki görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından ortak bildiri yayınlandı. Birçok alanda ikili işbirliğinin derinleşmesine mutabık kalındığı vurgulanırken iki ülke ilişkilerinin mükemmel olduğu ifade edildi. Erdoğan ve Arabistan Veliaht Prensi Salman'ın görüşmesinin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları imzalı ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride kardeşlik ve köklü tarihi bağlar vurgulandı. İkili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başlamasına dair ortak irade ifade edildi.
Öte yandan İstanbul'daki Arabistan Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen Suudi gazetecinin nişanlısı Suudi Veliaht Prensi'nin periyodik olarak diğer ülkelere seyahat etmesinin suçunu örtbas edemeyeceğini söyledi. Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman'ın ziyarete öncesi ülkemize gelmesi onun bir katil olduğu gerçeğini değiştirmez açıklaması yaptı.
Yunanistan'ın Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası'nı uluslararası hukuka aykırı silahlandırması ve burada asker bulundurması Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Uluslararası hukuka göre yerleşime kapalı olan, silahlandırılmaması gereken adalar arasında yer alan Keçi Adası, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in geçen günlerde ziyaretiyle gündeme gelmişti. Yunan medyasında geniş yer bulan bu ziyaret sırasında Mitsotakis sosyal medya hesabından adaya çizilen Yunan bayrağını Ege'nin mavisi bayrağın mavisi ile buluşuyor notuyla paylaştı. Yunan unsurlarının Keçi Adası'ndaki yapılaşma çabası adaya yerleştirilen askerler ve ağır silahlar Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT tarafından 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 PKK'lı militanın etkisiz hale getirildi, bildirildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör varlıklarına yönelik operasyonlar aralıksız olarak devam ederken iki ülkeden de kınamalar ve tepkiler sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı MİT de bölgede gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla bu zamana kadar PKK'ya önemli darbe indirmiş bulunuyor.
Irak kaynakları ise ülkenin kuzeyindeki bir Türk üssünün bir roket saldırısına uğradığını bildirdiler. Roket saldırısında can kaybının olmadığı açıklandı.
Yakın zamanda Siyonist rejim İsrail'in elektrik ve elektronik sistemlerini başarılı bir şekilde hackleyen Musa'nın Asası adlı grup, 3 Siyonist askeri yetkilinin bilgilerinin hacklendiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre dün akşam Musa'nın Asası adlı hacker grubu, ırkçı İsrail ordusunun eski sözcüsü, işgal altındaki topraklardaki Kuzey Cephesi eski komutanı ve Mossad eski başkanının telefon numarasına ulaştığını gösteren bir video yayınladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin küresel ekonominin temel ilkelerini ihmal ettiğini ve bunun sonucunda küresel ekonomideki sorunların kronik haline geldiğini söyledi. Putin konuşmasında Batı, dünyanın zararına olacak şekilde sorumsuz makro ekonomi siyasetleri izliyor dedi ve Rusya'ya yönelik yaptırımları şiddetle kınadı.
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Avrupa'yı Rus doğal gazının tamamen kesilmesi olasılığına hazırlanmaya çağırdı. İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Birol, Avrupa'da hükümetlere doğal gaz talebini düşürmek ve nükleer istasyonlarını da açık tutmak için çalışmaları çağrısında bulundu.
Yemen Ensarullah Hareketi'nin lideri Suudi Saldırgan Koalisyonu'nun Sana'nın yoğun bombalanması ve işgali için hazırlandığını ama bütün bu senaryolarının yenilgiye uğratıldığını bildirdi.
Ve For Photo dergisi iki İranlı oyuncunun isimlerinden Orta Asya futbolunun şu anki en iyi 10 oyuncusunu tanıttı. Birçok Asyalı oyuncu Avrupa'nın en iyi liglerinde oynuyor ve iyi parlıyor. Dünya Kupası'nın 20 yıl sonra ilk kez Katar ve Asya'da yapılacağı ve 6 Asya ülkesinin diğer takımlarla rekabet ettiği düşünüldüğünde Asya'daki mevcut en iyi oyuncuların kimler olduğu futbol camiasının dikkatini çekiyor. Fortfo'ya göre iki İranlı oyuncu Serdar Azmun ve Mehdi Tarimi'nin adları Asya futbolunun mevcut en iyi 10 oyuncuları arasında yer alıyor.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz yaptırımların araç olarak kullanılmasının kınanması etrafında. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Mecid Tahtirevanci, bazı hükümetler tarafından yaptırımların siyasi araç olarak görülmesini şiddetle kınadıklarını bildirdi. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Mecid Tahtirevanci, Salı günü yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti tek taraflı zorbalığa dayalı girişimleri insani yardımların ulaşılması yönünde uluslararası çabaların yolunda temel engeller arasında görmekte ve bunu dünyada insani krizlerin ana kaynağı olarak görmektedir, dedi. Üst düzey İranlı diplomat ayrıca uluslararası toplum acil insani yardımlar hususunda yeni ve değişen sorunlarla karşı karşıya ifadesini kullandı. İran temsilcisi, hükümetlerin acil insani koşullara tepkisi bağlamındaki rolü ve sorumluluğuna vurgu yaparak koordinasyonun önemine vurgu yapmak istiyoruz, dedi. Tahtirevanci ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler İnsani Tepki Sistemi dahil insancıl yardımlarla ilgili faaliyetlerin önemine vurgu yaparak bu işin özünde insani meseleleri odaklanmasını istiyor açıklamasında bulundu. İran'ın bazı ülkeler tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımları kınaması, Batı'nın Amerika'ya yaklaşımı göz önüne alındığında daha da anlam kazanıyor. Tek taraflı yaptırımlar esasen Batı bloğunun diğer ülkelere karşı her zaman bir silah ve koz olarak kullandığı bir araç olarak görülüyor. Son vakada sadece bir ülke değil, küresel ekonomiyi ve Batı Asya başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde insanların gıda arzına da hedef alan Ukrayna Savaşı bahanesiyle Rusya'ya karşı eşi benzeri görülmemiş yaptırımların uygulanmasıdır. Bu durumdan ise en çok da Afrika'nın etkileneceği unutulmamalıdır. Amerika, Rusya'ya yönelik yaptırımları bizzat yönetmektedir. Amerika, dünyanın en büyük yaptırım uygulayan ülkesidir ve dış politika hedefleri doğrultusunda diğer ülkelere her türlü yaptırımı uygulama konusunda en uzun geçmişe sahiptir. Washington'un Avrupalı müttefikleri, özellikle İngiltere, yaptırımların uygulanmasında ona eşlik ediyor. Bu yaptırımlar Amerika ve Batı'nın politika ve eylemlerine karşı çıkmak bahanesiyle veya yaptırım uygulanan ülkeler tarafından tehdit edildiği iddiasıyla gerçekleştirilmektedir.
Koronavirüs salgınının birçok ülkeyi ekonomik ve sağlık açısından kritik hale getirdiği bir zamanda bile Washington, hedeflerine ulaşmak için rakiplerine ve düşmanlarına karşı yaptırımlara da olabildiğince sıklaştırmaya devam etti. Biden yönetimi, Trump yönetimi gibi rakip veya Washington karşıtı ülkelere yönelik yaptırım yaklaşımını da sürdürdü. Amerika azami baskı kampanyasının bir parçası olarak İran'a tarihteki en ağır yaptırımları da uygulamanın yanı sıra Rusya, Çin, Venezuela, Küba, Suriye ve Kuzey Kore gibi ülkelere çok sayıda tek taraflı yaptırım da uyguladı. Bu bağlamda İran Birleşmiş Milletler temsilcisi Tahtirevanci yaptırımları ilişkilerinde de siyasi koz olarak kullanan bazı hükümetler tarafından yaptırım uygulanmasını da şiddetle kınıyoruz. Çünkü deprem, kuraklık, toz, kum fırtınası gibi kaynaklarımızı tüketen çeşitli doğal afetlere maruz kalan İran İslam Cumhuriyeti yasa dışı tek taraflı yaptırımlardan ciddi bir şekilde zarar görmüştür. Amerika başta rakip veya hasımlar olmak üzere diğer ülkelere çeşitli siyasi, ticari, güvenlik ve hatta İnsan hak talebi anelleriyle yaptırımlar uygulasa da görünür sebeplere bakılmaksızın bu yaklaşımını da sürdürmenin temel nedeni Washington'un çıkarlarını gözetmesidir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı özellikle korona, virüs ve COVID-19 salgınları döneminde Amerika'yı tek taraflı yaptırımla uyguladığı için defalarca eleştirdi ve temel tıbbi, sıhhi ve farmastötik ürünlere erişimi kolaylaştırmak için bunların kaldırmasını ve azaltılmasını istedi. Birleşmiş Milletler tek taraflı eylemlerin olumsuz etkileri özel raportörü Elena Duhan'a göre tek taraflı yaptırımlar Birleşmiş Milletler otoritesini, uluslararası işbirliği ve hukukun üstünlüğünü baltalıyor. Amerika ve Batı'nın bu eylemlerine özellikle Amerika'nın insanlık dışı ve yasa dışı yaklaşımını yeniden gözden geçirmesi için yaptırımlara karşı uluslararası bir koalisyonun kurulması dahil olmak üzere yaptırım uygulanan ülkelerin birleşmesi ve harekete geçmesi gerekiyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Bin Salman'ın bölge turu etrafında. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman bölge turunu Mısır'ı ziyaret ederek başladı. Bin Salman bu ziyaretin ardından Ürdün'e de ziyaret gerçekleştirdi ve oradan Türkiye'ye gitti. Bin Salman'ın bölgesel ziyaretinin çoklu amaçları söz konusu. Bu ziyaretlerin ilk amacı özel ve şahsi amaçlardır. İhtiraslı bir şahıs olan Muhammed Bin Salman yaklaşık 4 yıl önceden beri Suudi gazeteci Cemal Khashoggi cinayetinden dolayı ağır bir kamuoyu ve siyasi arena baskısı altında kaldı. Medyada reformist ve değiştirmek yanlısı bir imaj çizmek isteyen biri olan Bin Salman bir kez daha kendini medya gündemi haline getirmeye çalışıyor. Bu da Bin Salman'ın kademeli olarak kendini Suudi olarak kabullendirmek istediğini gösteriyor. Bin Salman'ın bu bölgesel gezilerdeki ikinci hedefi Suudi Arabistan'ın bölgedeki konumunu güçlendirmektir. Suudi Veliaht Prensi ülkenin ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde Mısır'a gitti. Mısır'da Ukrayna Savaşı'ndan önce ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmıştı ancak Ukrayna Savaşı ülkenin ekonomik sorunlarının yoğunlaştığını görmesine sebep oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının devam etmesi Mısır hükümetinin bir dizi mal ve hizmeti sübvanse etmeye devam etmesini imkansız hale getirdi. Öte yandan güvenlik kurumları, artan fiyatlar, vatandaşların günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayamamasını protesto ederek ülkede genel bir ayaklanma tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Kahire'nin özellikle buğday ve diğer tahıllar gibi bazı stratejik emtialar için acil gıda satın alma ihtiyacını karşılamak için çok ciddi mali yardıma ihtiyacı var. Buna göre Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerini Mısır'daki mevduatlarını yatırıma çevirmeye çağırdı. El Arabiye El Cedid gazetesi ise bir raporda Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin krizden çıkmak için acil yardım talebine cevap olarak Mayıs ayında Mısır'a toplam 4 milyar dolarlık acil yardım sağladığını bildirdi. Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mısır'a fon sağlamasının sebeplerinden biri de bu ülkelerin Sisi'nin 2011'de Hüsnü Mübarek'e benzer bir kaderle karşı karşıya kalacağından endişe duymasıdır. Hükümete yakın Mısırlı gazeteci İmadettin, Fars Körfezi ülkeleri Mısır'a yardım etmesi isyan çıkar başlıkta analizinde Mısır için Rusya-Ukrayna savaşının acı bedelini kim ödeyecek? Mısır'daki mübarek rejimine ne olacaksa bölgedeki Arap ülkelerine çıkarını olmayacak dedi. Dolayısıyla Bin Selman bir yandan Mısır'a mali yardım yapmayı kabul ederek ve muhtemelen bu ülkede yatırımı iyice arttırarak Suudi Arabistan'ın Mısır'daki konumunu güçlendirecek. Diğer yandan da Arap dünyasında etkileri olan yeni ayaklanmaları önleyecektir ve bu ayaklanmaların Suudi Arabistan'a da ulaşmasını görece olarak engellemeyi planlıyor. Bin Selman'ın bu gezilerdeki üçüncü hedefi Suudi Arabistan'ın Ürdün'le ilişkilerini geliştirmektir. Ürdün geçen yıl Kral 2. Abdullah'a karşı başarısız bir darbeye tanık oldu. Bazı kaynaklar darbede Bin Selman'ın da elinin bulunduğunu bildirdi. Bin Selman'ın Ürdün ziyareti başarısız darbe girişiminden bir yıl sonra gerçekleşti. Bu Riyad ve Ürdün arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını gösteriyor. Buna ek olarak Muhammed Bin Selman geçen yılki başarısız darbeye karışmaktan da kendini beraat ettirmeye peşinde. Bu arada Türkiye'ye giden Bin Selman'la ilgili bir açıklama yapan Suudi gazetecinin nişanlısı, Suudi Veliaht Prensi'nin periyotik olarak diğer ülkelere seyahat etmesinin suçunu örtbas edemeyeceğini söyledi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Tir 1401, Hicri Kameri 23 Zilkade 1443 ve Miladi 23 Haziran 2022 Perşembe. Müzik. 114 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Tir 1287'de Meşrutat döneminin ilk Milli Meclisi Muhammed Ali Şah Gacaran emri üzerine topa tutuldu, ardından kapatıldı. Muhammed Ali Şah Gacaran Milli Meclisi ile muhalefetini ilan ettikten sonra Rus kolonel Liavhov komutasındaki Kazak askeri güçleri Milli Meclisi muhasır altına alıp ve meşrutiyet yanlıları ile çatışmaya girdiler. İlk başta meşrutiyet yanlıları zafer elde ettiler, ancak kolonel Liahov'un emriyle meclis topa tutuldu ve meclis binasını tahrip edip orayı yağmaladılar. Bu hadisede birkaç mücadeleci şehit düştü. Diğer yandan bağımsızlık yanlısı Melekutul Mütekellim ve Mirza Cihangir Han Şirazi gibi özgürlükçü mücahitler asıldılar ve böylece Milli Meclis feshedilip İran'da sömürgecilik dönemi başladı. Bir yıl önce bugün 23 Haziran 2011'de Mısırlı ünlü Kur'an-ı Kerim karisi Abul Aynan Şaişa vefat etti. Bu ünlü kari Mescid-ül Aksa'da Kur'an-ı Kerim tilavet eden ilk kariydi. Abul Aynan Şaişa dünyanın birçok ülkesinde, özellikle Irak, Suriye ve İran'da Kur'an-ı Kerim tilavet etti. ...33 yıl önce bugün 23 Haziran 1989'da Arap siyasi teorisyen ve Suriye ve Irak Bağızşehir Partisi'nin kurucusu Michel Aflak 79 yaşında bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Arap Sosyalist Bağızşehir Partisi'nin kurucusu ve teorisyeni olan Michel Aflak Salahaddin Bitar'ın yardımıyla bu partiyi kurdu. Şam kentinde Yunan Ortodoks dinine bağlı Hristiyan bir ailede dünyaya gelen Aflak, 1949'da Eğitim Bakanı olarak atandı ve yıllarca bu görevi üstlendi. Yoğun baskılar neticesinde Suriye'den çıkan Aflak, 1954'te yeniden ülkeye geri döndü ve Mısır ile birlik kurulmasında önemli rol aldı. Salah Cedid liderliğindeki solcu aşırılık yanlısı Bağızçı genç güçleri, Michel Aflak liderliğinde tecrübeli Bağızçı siyasetçileri muhafazakarlıkla suçladılar. ...1102 yıl önce bugün 23 Haziran 920'de dünyanın ilk parlamentosu İzlanda'da kuruldu. Temsilcileri halk tarafından ve seçim yolu ile seçilen bu meclisin görevi devlete fikri yönden yardım etmekti. Dünyanın ilk meclisinin asıl görevi devletle istişare yapmaktı. ...324 yıl önce bugün 23 Haziran 1698'de İtalyalı edip ve yazar Pietro Metastasio Roma'da dünyaya geldi. ...486 yıl önce bugün 23 Haziran 1536'da Fransız özgürlükçü din adamı John Calvin kıyamı İsviçre'nin başkenti Cenevre'de başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe azaltları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İYİ Parti lideri Avşener'den il başkanlarıyla 8 saat süren toplantı birinci olmaya odaklanan.
Yeni Asya.
Bütçe sıfırı tüketti.
Star.
NATO standartlarında üretilen Songar dünyadan yoğun ilgi görüyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İsmet Berkan 21 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde "Hangi ifade özgürlüğü, hangi medya, hangi Türkiye?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sanıyorsunuz ki sosyal medyada iki lafazanlık edince üç muhalif veya taraftar mesaj paylaşıp sonra da beş kişiyi sokağa çıkamaz hale getirilince memlekette ifade özgürlüğü kullanılmış oluyor. Hayır, öyle olmuyor. Sosyal medyanın önemsiz olduğunu, bu yatay haberleşme ağının bir ihtiyacı görmediğini söylüyor değilim. Ama ifade özgürlüğü sosyal medyada 140 karaktere sığan konuşmalar yapmak değil, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir ülkede gerçek anlamda ifade özgürlüğü olabilmesi, bu özgürlüğün gerçekleştirilebilmesi için gereken en önemli şartların başında üzerinde sağlıklı kamusal tartışmaların yapılabildiği bir medyanın varlığı gelir. O medya sosyal medya değil. Bana göre AK Parti iktidarının tarihi ve yaptıkları illeri de yazıldığında bu iktidar döneminde yaşanan en şiddetli çatışmaya yani kültür savaşına çok özel bir yer ayırmak bu savaşı ayrıca incelemek gerekecektir. Kültür savaşı çok kapsamlı bir kavram. Hayat tarzından medyaya, ülkedeki kültür sanat ortamından tartışma ortamına kadar epey bir şeyi içine alıyor. Bu savaş çerçevesinde medyanın ele geçirilmesi zaten oldukça zayıf ve yeterince güvenilir olmayan ana akım medyanın bir siyasi parti ve akımın emrine girmesi çok özel bir önem taşıyor. Bugün ortada olmayan o ana akım medya Türkiye'nin siyasi, sosyal ve kültürel ortak paydasıydı. Bir çeşit nirengi noktasıydı. Bugün ortak zeminimiz yok. Fazlasıyla parçalanmış durumdayız. İfade özgürlüğü sadece mahkemeler içimizden bazılarına söz etseydi diye tutukladığı zaman kısıtlanmıyor. O kısıt en bariz ve en feci kısıt zaten. Bir gerçek de ifade özgürlüğümüzü medyamız tümüyle iktidar tarafından ele geçirildiğinde kaybettik. En beğenmediğimiz halindeyken bile Türkiye'de medya ana fonksiyonlarından birini gündeme yönetip yönlendirme işini yapabiliyordu. Çünkü medya bir çeşit ortak paydamız, işaret fenerimizdi. O sayede hepimiz kendi yerimizi tayin edebiliyorduk. O zamanlar yaptığımız ve medyayı kıyasıya eleştirdiğimiz gündeme yönetip yönlendirme fonksiyonu ortak paydayı oluşturma işlevi meğer ne kadar önemliymiş bugün onun yokluğunda anlıyoruz. Bir zamanlar yazılı basına da RTÜK benzeri bir yapı kurulsun lafı edildi diye ortaklık gündemce birbirine girmiş. Bu öneriyi dile getiren kişiyi demediğimizi bırakmamıştık. Bugün bırakın RTÜK'ü çok daha berbatı geliyor. Tek kişi çıkıp bir şey demiyor diyenlere de kimse duymuyor zaten. Kendi payıma ben çok kötümserim. Pek çok kişi yarın öbür gün iktidar değişikliğinde bütün bu kötü alışkanlıkların ortadan kalkacağına bir nevi cennete gideceğimize inanıyor ama ben öyle düşünmüyorum.
Esfender Korkmaz 21 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde kira ve mülkiyet hakkı başlıklı yazısına yer veriyor. Anayasanın 35. maddesine göre herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Söz gelimi yol geçirmek için veya park yapmak için devlet bir kişinin tarlasını kamulaştırabilir ama tarlayı parasız müsaade edemez diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
%73.5 enflasyon olmasına rağmen konut kira artışlarını %25'te tutan yasa konut sahibinin mal varlığında azalmaya neden olacaktır. Bu nedenle hem anayasa hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırıdır. Kiracıların oy potansiyeli daha yüksek olduğu için siyasiler hak hukuk dinlemeden bu tür kanunları çıkarıyorlar. Dahası siyasi iktidarın yanlış faiz politikası ve kur politikasının cezasını ev sahipleri ödüyor. Oysa ki bu durumda siyasi iktidar ücret ve maaş artışlarını reel olarak enflasyonun üstünde tutabilirdi. Tutmanın da çözümünü bulabilirdi. Tersine TÜİK hem geçim endeksi hazırlamıyor hem de TÜFE'nin düşük tutulduğu konusu tartışılıyor. Bütçeden ihtiyaç sahiplerine kira yardımı yapabildi. Her ülkede her siyasi iktidardan konut politikası var. Şimdiye kadar hükümet sosyal konut yapımına yoğunluk vermeliydi. Oysa ki TOKİ lüks konut inşaatı yapmak ve rant yaratmaktan kuruluş amacına uygun sosyal konut yapmakta yaya kaldı. Siyasi iktidar kendi yanlışlarının maliyetini ev sahiplerine yüklüyor. Bu durumda kira ihtilafları artacak, kira artışı yasaya bağlandığı için ev sahiplerinden dava hakları yoktur. Ancak Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması ve mahkemenin de kanunun iptaline karar vermesi halinde kanun iptal edilebilir. Ev sahipleri evlerine hülleli satış yolu ile kiracılarını çıkarmak gibi koyullara da başvuracaklardır. Öte yandan konut getirisi düşük olduğu için konut yapımı azalacak, sonuçta hükümet piyasa düzenini daha da bozmuş olur. Ama asıl tehlikesi mülkiyet güvencesi zedelendiği için tasarruflar yurt dışına çıkacak, genel olarak yatırım eğilimi düşecektir. Zaten yargının siyasilleşmesi ve otokrasi etkisi ve kayyum atamaları mülkiyette güven sorunu yaratmıştı. Şimdi konut sahibinin mülkiyetine el atılmış olması yerli ve yabancı sermayeyi daha çok ürkütmüştür. Dahası tasarrufunu konuta yatırmış ve kira geliriyle geçinenin birisinin geliri %25 artacaktır, geliri %73.5 artacaktır.
Tahran Radyosu.
Mustafa Balbay, 21 Haziran tarihli Cumhuriyet gazetesinde Basın İnfaz Kurumu başlıklı yazısına yer veriyor. Basın kanunlarına öyle maddeler ekleniyor ki bunu sansür sözcüğüyle tarif etmek olanaksız. Giderek daraltılmaya çalışılan ifade özgürlüğünü tabuta koyup son çiviyi de çakmak istiyorlar. Bu tür uygulamalar iki uç durumda olur. İktidarlar kendilerini çok güçlü ya da çok güçsüz hissettikleri an, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Aslında her iki üç de aynı kapıya çıkar. Zira en çok korkutan, en çok korkandır. Aynı zamanda tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur. Özellikle sosyal medyada yapılan yeni düzenlemeler gençleri kirli bilgilerden koruyacağız diye başlamıştı. Şuna dönmüş. Başta gençlik olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin gerçek bilgiye ulaşmasını engelleyeceğiz. Değişiklikte her geçen hafta meclis komisyonlarında görüşüldü. Gazeteci örgütlerinin bastırması ile bazı düzeltmeler yapıldı ama bunların hiçbiri sansür ve baskıyı azaltacak cinsten değildi. Düzenleme şunları öngörüyor. Halka yanıltıcı bilgi vermek halk için kin ve nefrete sürüklemek kadar ağır bir suç haline getiriyor. 1-3 yıl hapis öngörülüyor. Bu bilginin yanıltıcı olup olmadığına atanan bir kişi karar verecek. Düzenleme ilk başta gazetecilerle ilgili gibi ama değildir. Yanıltıcı bilgi yaymak da suç. Diyelim ki bir kişi gerçek enflasyonu açıkladı. Onu sosyal medyada çoğaltmak da suç kapsamında. Bu sansürün sadece gazetecilere değil halka da yönelik olduğunu gösteriyor. Oldu olacak haberi okuyanları saptayın, kimseyle paylaşması bile bilme suçu üretin. Sarı basın kartı gazetecilerin kimliğini oluşturuyor. Bu kartın veriliş şekli yıllardır tartışılıyor. Her ne kadar üyeleri arasında gazeteciler olsa da bu kartı bir devlet kurumu vermemeli, meslek kurumu vermeli. Bunu düzeltmek yerine daha ağır hale getirdiler. Komisyon 2 gazeteci, 2 gazete patronu ve 5 bürokrattan oluşacak. Basın ilan kurumu tam bir basın infaz kurumu haline getiriliyor. Basın ilan kurumu halen yazılı basına yönelik her türlü denetimi yapıyor. Haberin doğru ya da yanlış olduğuna karar verip ona göre mahkeme gibi hüküm veriyor. Basın ilan kurumunun yalan dediği habere gerçek mahkeme doğru dese bile basın ilan kurumu verdiği karar bozulmuyor. Bu uygulamayı internet sitelerine de getiriyorlar. İnternet sitelerinden basın organı olması kabul edilirken tuşlarına kelepçe takılıyor. Onlar da yanıltıcı yayın yapma suçundan payını alıyor. İyi huylu sitelere basın ilan kurumu tarafından ilan verilmesi de ihmal edilmemiş. Yargıtay temsilcisi bile meclis komisyonunda yasadaki suç tanımlarının belirsiz olduğunu söyledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli dizi programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde İmam Hümeyni'nin mecliste kapitülasyon tasarısının onaylanmasına itiraz etmesi sonrası olaylar hakkında konuştuk ve İmam Hümeyni'nin bu onaya gösterdiği tepkide bildiri yayımlayarak ve devlete ve meclise bu kanunu onayladıkları ve ülkede din ve din adamlarının konumunu ortadan kaldırmaya çalıştıkları için saldırdığının yanı sıra sert bir konuşma yaparak İran milletine büyük bir tehlikenin meydana geleceğine dair uyarıda bulunduğunun altını çizdik. Bu programda İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden başta imamın tekrar tutuklanması ve Türkiye'ye sürgüne gönderilmesi olmak üzere bu itiraz sonrası yaşanan olayları ele almak istiyoruz.
İmam kapitülasyon tasarısının onaylanmasını protesto eden bir bildiri yayımladıktan bir hafta sonra Şah'ın ajanları imamı tutukladı. İmam bu açıklamasında İran milletine, orduya, avukatlara, İslam alimlerine ve ilmiye havzası öğrencilerine, vaizlere ve konuşmacılara, üniversite profesörlerine ve genç öğrencilere hitap ederek bu utanç verici eylem karşısında sessiz kalmamalarını ve itirazlarını dile getirmelerini istemiştir.
İran milleti bu zincirleri kırmalı, İran ordusu İran'da bu tür utanç verici eylemlerin yaşanmasına izin vermemeli ve üstlerinden bu hükümeti devirmelerini ve bu eyleme oy veren avukatları meclisten kovmalarını istemeli. Bu hususta alimlerden susmamalarını istemek millete düşer. İslam mercilerinden bunu göz ardı etmemelerini istemek İslam alimlerinin görevidir. İlmiye havzası bilginleri ve hocaları önemli alimlerden sessizliği bozmalarını istemeli. Konuşmacılar ve vaizler sert ve korkusuz bir ifadeyle bu utanç verici eyleme itiraz etmeli ve halkı uyandırmalı. Gençleri perde arkasında ne olduğu konusunda bilgilendirmek üniversite hocalarının görevidir. Üniversiteli gençler bu utanç verici plana hararetle karşı çıkmalı ve huzur içinde ve hassas sloganlarla üniversitenin muhalefetini dünya milletlerine duyurmalı, tüm halk kitleleri ufak ve mevsimsel tartışmalarından kaçınıp kutsal bağımsızlık hedefi ve esaretten çıkmak için çaba göstermeli.
Şah rejimi bu eylemin güpegündüz yapılmasının halkın büyük tepkisine yol açacağını ve muhtemelen projenin başarısızlığa uğramasına neden olacağını bildiğinden imamla mücadele etmek için geceleyin imamı tutuklamaya karar verdi. Dolayısıyla rejim komandoları geceleyin imamın evini bastı ve evinin kapısını kırarak ve duvara tırmanarak imamı tutukladılar. İmamın değerli eşi komandoların gece vaktinde evi basmasını şöyle anlatıyor.
İmamın tutuklandığı gece bir tarafı sokağın duvarı olan bir odada uyuyordum. Kalabalığın ayak sesleri ve gürültünün sesiyle uyandım. Odadan çıkıp odanın önündeki eyvana girdim. Orada garip bir manzarayla karşılaştım. Şah komandaları birbiri ardına evimizin duvarına tırmanıyordu. Duvarın yüksek olmasına ve merdiven olmamasına rağmen neredeyse her 30 saniyede bir kişi geliyordu. Tedirginliklerinden kaynaklanan hızlı hızlı soluma sesleri ortamı doldurmuştu. Aniden içeri ve dışarı arasındaki kapıya tekme sesi yükseldi ve kapı kırıldı.
İmamın eşi komandoların eve saldırdığı sırada imamın teheccüd namazını kılmakta olduğuna işaret ederek o kritik durumda imamın sakinliğinden söz etti ve şunları söyledi. İmam baştan beri uyanıktı ve teheccüd namazı kılıyordu ve olup bitenleri görüyordu. Sonra mühür, mendil ve tarak gibi tutuklanma sonrası ihtiyaç duyduğu bazı şeyleri hazırlamaya koyulmuştu. Bu sırada kapı kırıldı ve imam sessiz olun, halkın avlusunun kapısını kırmayın, kendim geliyorum zaten, niye vahşilik yapıyorsunuz diye haykırdı. Öylesine otoriteli konuşuyordu ki bir anda her yeri sessizlik sardı. Kimse kıpırdanmaya cesaret edemiyordu. Herkes çivilenmişti. Herkes durduğu yerde öylece kala kalmıştı. Sanki herkesi elektrik çarpmıştı.
Tahran Radyosu. Komandoların saldırısının zor ve stres dolu koşullarında İmam Hümeyni yüreğine korkunun girmesine izin vermediği gibi başta eşi olmak üzere aile bireylerini de teselli ediyor, cesaretlerini korumalarını ve korkmamalarını istiyordu. İmamın eşi bu konuda şunları aktarıyor. İmam yavaşça yanıma geldi. Gördünüz mü sizi tutuklayacaklar dememiş miydim diye söyledim. İmam korkma dedi. Elini cebine soktu ve adının yazılı olduğu mührü çıkardı ve bu sizde kalsın, benden bir haber gelmediği sürece kimseye vermeyin. Sizi Allah'a ısmarladım dedi. Ben de güle güle Allah'a emanet ol dedim ve gitti.
İmamı Volkswagen ile götürüyorlardı ve oğlu Mehmet onların arabasının peşinden koşuyordu. Ahmet ve araba arasında operasyonun ana liderleri olan birkaç ajan vardı. Ahmet ajanları üzerlerine birkaç taş atarak kovalamıştı ama onların Ahmet'le işi yoktu. Ahmet sokaktan geldi ve yanıma oturdu ve ben battaniyemin altında uzanmıştım. O şaka yollu, hanım uykuya daldı dedi. Elbette böyle şeylere tahammülüm vardı ama çok üzülmüştüm. Ahmet'e üzüntümü aktarmamak için battaniyenin altına girdim.
Şahın ajanları tarafından imamın tutuklanmasına ve götürülmesine tanık olan imamın evinin çalışanlarından biri, imamın işine, imamın ajanlara komşuları neden rahatsız ettikleri konusunda itiraz ettiğini anlatmış ve şöyle söylemiş. İmam sokağın başına vardığında ajanları utanmıyor musunuz? Neden bu kadar vahşilik yapıyorsunuz? Neden insanları rahatsız ediyorsunuz? Halkın evinin kapısını niye kırdınız diye tersledi. Onlar da sadece buyurun efendim demiştiler. Sonra onların komutanlarından biri imamın elini öptü demişti ve bir şekilde özür dilemişlerdi.
İmamın tutuklanmasının ardından imamı sokakta gürültü yapmayan bir Volkswagen ile imam hastanesine kadar götürdüler ve oradan da başka bir arabayla doğruca Türkiye'ye sürgüne göndermek için havaalanına aktardılar. İmamın eşi bu konuda şunları aktarıyor. Bir önceki seferde olduğu gibi bu sefer de imamı bir Volkswagen ile Fatemi hastanesine kadar götürdüler. Oradan da bir Benz arabasına bindirdiler. Ancak bu sefer Volkswagen arabasını çalıştırmadılar ve elleriyle itiyorlardı. Çünkü araba motorunun bu kadarına bile gürültü yapmasını istemiyorlardı. Oysa kendileri o kadar çok gürültü yapıyorlardı ki tüm komşuları uyandırdılar. Evin kapısını açan herkes kendisine makinalı silahla kapıyı kapatması talimatını veren bir ajan ile karşılaşıyordu. Ve bu durum caddeden hastaneye kadar devam etti. İmamı doğruca havaalanına ve oradan da Türkiye götürdüler.
İmamın değerli eşi imamın dilinden havalimanına nakledildiğinde bazı ajanların bu kötü muamelelerinden etkilenip ağladığını ancak imamın onları teselli ettiğini anlatıyor. İmam arabada sürücünün yanında sürekli Tahran'la temas halinde olan bir kişi oturuyordu ve iki kişi de iki yanımda oturmuştu. Yanımda oturan iki kişiden biri havaalanına kadar ağlıyordu ve ben onu teselli ediyordum. O benim gibi bir insana böyle davranılmasını gerektiren bir mesleğe neden girmiştir diye üzülmüştü. İmam havaalanında Savak başkanıyla karşılaşır. Savak başkanı imama siz Türkiye'ye gidiyorsunuz der ve imam umursamaz bir şekilde daha iyi der.
İmamın tutuklanmasından bir gün sonra oğlu Hacı Mustafa da Şah'ın ajanları tarafından tutuklandı ve 2 ay hapsedildi. Savak 2 ay sonra hile ile ve imamın oğlunun kendi elleriyle imamın oğlunun etrafındaki direniş ve protesto oluşma tehlikesini tamamen ortadan kaldırmak için onu İran'dan uzaklaştırmak ve Türkiye'ye sürgüne göndermek istiyordu. Ancak başta annesi olmak üzere ailesinin uyanıklığıyla bu komplo boşa çıkarıldı ve oğlu İran'da kaldı.
İmam Hümeyni'nin değerli eşi şöyle anlatıyor. Ertesi sabah sevgili oğlu Mustafa'yı tutukladılar ve 57 gün sonra serbest bıraktılar. Hapishanede kendisine isterse Türkiye'de imamın yanına gidebilir diye teklif etmişlerdi. Mustafa benimle bu konuyu paylaştı. Ben ona bu bir hiledir. Bu kendi ellerinle sürgüne gönderilmen anlamına gelir. Ayrıca sen İran'da etkinin kaynağısın, sürgüne gitme, babanı serbest bırakmaya çalış. Ayrıca Türkiye'ye gitmen insanların heyecanının yok olmasına ya da azalmasına neden olacak ve herkes kendi kendine iyi, Allah'a şükürel olsun imam artık yalnız değil diyecek dedim. Bu yüzden gitmeyeceğine dair bir mesaj gönderdi ve bu nedenle tekrar tutuklandı ve götürüldü ve bu da onun en azından sürgüne gönderilmesine neden oldu. Mustafa'nın kumda olduğu birkaç gün içinde kalabalığın ve gidip gelmelerin akını önceki gidip gelmelerden çok farklı olduğu için kalmayacağı belliydi.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın silah kardeşleri.
Avustralya basın kuruluşlarından Lantern, Haziran 2022'de Hüseyin Aleyhisselam Silah Kardeşleri adlı etkili bir kitabı yayınladı.
Bu kitap, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Hicri Kameri 1393, miladi 1972 yılı Muharrem ayındaki 10 konuşmasını kapsıyor. Bu kitabın içeriği hakkında hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Az önce de belirttiğimiz gibi Avustralya basın kuruluşlarından Lantern, Blake Archer Williams tarafından tercüme edilen İmam Hüseyin Aleyhisselam Silah Kardeşleri adlı kitabı yayınladı. Birçok alim ve düşünür, Ehl-i Beyt'in masum imamlarının 250 yıllık imamet döneminin tahlili üzerine kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Söz konusu araştırmacıların bir kısmı Ehl-i Beyt imamlarının konumunu kendi dönemlerinin alimleri ve evliyaları mertebesine kadar indirerek onların her türlü siyasi ve sosyal etkinlikten yoksun olduklarını belirtmişlerdir.
Buna karşılık Şia mezhebinin birçok düşünürü masum Ehl-i Beyt imamlarından nübüvvet makamı ve vahiy alma dışında tüm konular ve konumlarda Resulullah'ın gerçek halifleri olduğunu savunuyorlar. Bu yüzden Ehl-i Beyt'in masum imamları önemli konum ve yetkilere sahiptiler. İslam hükümetin kurulması, yargıda bulunmak, Kur'an-ı Kerim'i yorumlamak, İslam dini ahkamını öğretmek ve İslami düşünceleri savunmak ise bunlardan bazılarıdır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hicri Şemsi 50'li yılların başından itibaren 250 yıllık insan tabirini açıkladı ve Ehl-i Beyt imamlarının siyasi sosyal sünnetlerine yeni bir yorum tarzını muhataplarına öğretti. Ayetullah Hamenei, 250 yıllık insan teorisini aynı başlık altında kaleme aldığı kitapta gündeme getirerek Resulullah Efendimizin Hicri Kameri 11 yılındaki acı vefatı anından başlayan ve Hicri Kameri 260 yılına kadar devam eden 250 yıllık dönemde Ehl-i Beyt imamlarının yaşamını sürekli devam eden bir süreç olarak tanıtıyor. Ayetullah Hamenei masum imamların yaşamını İslami hükümetin kurulması ve ilahi emirleri gerçekleştirmek olan tek bir hedef izleyen 250 yıllık tek bir bireyin yaşamı gibi ele alıyor. Ayetullah Hamenei, Ehl-i Beyt imamlarının siyerine bu yaklaşımı tarihi kitaplar ve hadis metinlerinde geniş araştırmalar ve güçlü delillerle kazanmıştır.
İslam İnkılabı rehberi 250 yıllık insan kitabında 12 masum imamın şahsiyetini hayatları boyunca bir an bile görevlerine yerine getirmekten durmayan ve her zaman amansız çalışmalarla ilerleyen 250 yıllık mükemmel bir insan gibi tersim ediyor. Bu yüzden 250 yıllık insan her zaman ve dönemde kendi olanakları, şartları ve engellerine göre karar verir ve zorbalıkla Resulullah'ın halifliği koltuğuna yaslanan İslam düşmanları ile savaş ve mücadelede olmuştur. Emir el-Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bir şekilde, İmam Hasan aleyhisselam başka bir tarzda ve İmam Hüseyin aleyhisselam ise şehadeti ile bu görevi yerine getirmişlerdir. Bu yüzden 250 yıllık insan teorisi Aşura kıyam ardından Resulullah evlat denen mücadele unsurunu sildiklerini ileri süren teorisyenlerin inancına adeta meydan okuyor.
Son zamanlarda Ayetullah Hameneyi'nin kaleminden İmam Hüseyin Aleyhisselam Silah Kardeşleri adlı bir kitap İngilizceye çevrilerek yayınlanmıştır. Bu kitapta Ayetullah Hameneyi Ehl-i Beyt imamları ile ilgili 250 yıllık insan bakışıyla genel açıdan imamların cihat konusundaki bariz özelliklerine değinerek var olan güçlü metinleri tekrar gözden geçirerek masum imamların mücadele mirasını ihya etmiştir. İslam İnkılabı rehberi ayrıca gerçek delillere dayanarak tüm imamların siyasi eğilimlerini savunmaya ilaveten imamların Emeviler ve Abbasiler rejimini devirmek için imamların çalışmalarını açıklıyor.
Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin bu kitaptaki konuşmaları Pehlevi rejimi döneminde Savak'ın Müslüman mücadelecileri bastırdı ve onlara baskı ve işkence yaptığı dönemle ilgilidir. İslam İnkılabı rehberi bu konuşmalarla imamların siyasi faaliyetleri ve onların zalim sistemler mücadele tarzını açıklayarak günümüz mücadelecileri aydınlatıp onları bu yolda güçlü ve azimli olmaya teşvik etmek istiyor.
İmam Hüseyin Aleyhisselam Silah Kardeşleri kitabı aslında temel bir soruyu gündeme getiriyor. Acaba eğer mutahhar imamlar dönemlerindeki zalim hükümranlara karşı cihat ve siyasi mücadele ehli olmasalardı, onlara karşı neden sert davranılır ve en sonunda da onlar şehit ediliyorlardı? Söz konusu kitapta İmam Seccad Aleyhisselam'dan İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'a kadar olan Ehl-i Beyt imamlarının tümü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın silah kardeşleri olarak tanıtılıyor ve masum imamların hangi zorluklar ve meşakkatlerle imamet görevini omuzladıkları açıkça belirtiliyor.
Tahran Radyosu.
Kitapta ayrıca imamları mücadele mirası gözler önüne serilirken onların uygun dönemlerde düşmanın nasıl ağır darbeler indirerek onların komplo ve hilelerini kontrol ettikleri de açıkça beyan ediliyor. Böylece bazen barış yapıp bazen silahlı savaş yapmış, bazen şehadet meydanına inmiş ve bazen de gizlice kendi çalışmalarına devam etmişlerdir. Fakat tüm bu dönemlerde ortak olan tek şey 250 yıllık insanın asla zalim hükümranlarla mücadeleden el çekmemiş ve mazlumların hakkını almaktan vazgeçmemiş olmalarının gerçeğidir.
İmam Hüseyin Aleyhisselam Silah Kardeşleri kitabı imamları doğru tanıma önemi ve bu büyük insanların mücadele çehresini tahrif için düşmanların komploları olmak üzere iki önemli eksen etrafında yazılmıştır. Bu kitap masum Ehl-i Beyt imamlarının yaşamlarının çeşitli dönemlerine değinerek onların siyerleri hakkında farklı bir görüşü gündeme getiriyor. Bu görüşte imamların siyasi tutumları ve çalışmaları ve tağuta karşı sünnetleri inceleniyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi açısından Ehl-i Beyt yıldızlarının dördüncüsü İmam Seccad Aleyhisselam'dan 11.si olan İmam Hasan Askeri Aleyhisselam kadar tüm masum imamlar ilahi değerleri toplumda kurumsallaştırmak ve gerçekleştirmek için hiçbir fiziki çalışma ve aydınlatma faaliyetlerinden çekinmediğini, Bu yüzden de hepsi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın silah kardeşleri oldu ve zalim hükümetlerle mücadele eden İmam Hüseyin Aleyhisselam ile tek bir cephede bulunduklarını belirtiyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni'nin belirttiği üzere kitapta yazılan beyanat bir konuşmadan daha çok genelde bilimsel ve yorum tartışmaları çerçevesinde sunulmuştur. Ayetullah Hameni bu kitapta sadece kendi görüşlerini açıklamakla yetinmeyip gündeme getirdiği tüm konular için çeşitli tarihi kanıtlar ve rivayetlere de muhataba sunuyor. Bu kitap Ehl-i Beyt'in eğitici siyerini doğru tanımak için bir başlangıçtır. Hiç şüphesiz İslam tarihi bilginleri bu kitaptaki konular ve beyanatlardan yararlanıp onları başkalarına da öğretirler.
Şii yazar ve mütercim Blake Archer Williams bu kitabı İngilizce'ye çevirmiştir. Şimdiye dek en az 40 kitap kaleme almış olan Williams, Brooklyn, Kaliforniya Üniversitesi İslam Tarihi dalını Profesör Hamid Elgaran hocalığı ile bitirmiştir. Yazar halihazırda kendi yaşamını büyük bir şevkle İslam'ın büyük alimlerin eserlerini tercümeye vakfetmiştir.
Bu arada İmam Hüseyin Aleyhisselam Silah Kardeşleri adlı kitabın satın alınması veya dağıtımı için Lantern Public'in sitesinden başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca Asya ve Pasifik bölgesindeki ilgililerde www.shiabooks.com.au ve www.shiabooks.com.au sitesinden, Amerika'dakiler de www.alburg.org sitesi ve de Britanya'daki muhataplarımız www.houseoftaha.com sitesinden sipariş edip satın alabilirler.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizde sizlere İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni'nin Karamanlı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Silah Kardeşleri adlı kitap hakkında konuştuk.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@irib.ir adresinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır.
Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, iman ve takvanın, Allah'ın rahmeti ve yer ve göklerdeki bereketlerin yağmasına sebep olduğunu ifade ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Kur'an ayeti bize şöyle buyuruyor: eğer o peygamberlerin gönderildiği ülkelerin halkı inanmış olsalar ve yollarını Allah'ın kitabıyla bulmuş olsalardı, onların önüne yerin ve göğün bereketlerini açardık. İman ve takva olursa yerden ve gökten bereketler akacaktır. Gökteki bereketler manevi fetihlerdir, ilahi rahmetti, Allah'a yakınlıktır. Gökteki meleklerin istiğfar etmesi ve yeryüzünde Allah kullarına arşın saldırısıdır. Yerdeki bereketler, yani insanın yerdeki yaşamı ile bağlantılı olan her şey demektir. Yani özgürlük, yani refah, yani bağımsızlık, yani güven, yani rızık bolluğu, vücut sağlığı ve benzerleri. Eğer iman ve takva olursa insan için hem o bereketler ve hem bu bereketler vardır. Bu yüzden İslam İnkılabı dediğimizde anlamı arz ettiğimiz gibidir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün akşam İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis ile bir araya geldi. Emir Abdullahyan, depremden etkilenen Afganistan halkına başsağlığı diledi. İran Kriz Yönetimi Teşkilatı Afganistan depremzedelerine yardıma hazır olduğunu bildirdi. İran 5 milyon Afgan mülteciyi ağırlıyor. İran Gümrük Müdürü, İran'ın petrol hariç dış ticaretinin bahar mevsiminde 25,5 milyar dolara ulaştığını belirterek söz konusu 3 ay içerisinde ihracatımızın ithalattan daha fazla olması ile ülkenin ticaret dengesi 605 milyon dolar dedi. İran-Irak arasında ortak sahalarda işbirliği ile ilgili komite kuruldu. Çin'den İran'a ilk uluslararası yük treni hareket ettiği bildirildi. İranlı hacılara sağlık hizmetlerinin sağlanması duyuruldu. İran'dan korona bereket aşısının ilk sevkiyatı Nikaragua'ya gönderildi. Yunanistan'ın adaları ağır silahlarla silahlandırmaya devam ediyor. MİT'ten 2 ayrı Operasyon 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'taki Türk üssüne roketli saldırı düzenlendi. Musa'nın asası Haker grubu Siyonist askeri yetkilinin telefon numaralarını yayınladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımızın özetlerini dinlediniz. Hepiniz Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.